Bu kitap 6. Köller Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ferit Tut. Eserin adı Fi. Yazarı Akila Azra Cohen. Türü kişisel gelişim. Yayın evi Destek Yayınları, 92. baskı, Temmuz 2015. ISBN 978-605-4994-86-1. Bu kitap 598 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 14 Kasım 2015. Kurum telefonu 0312-363-77-46. Arka kapak. Fi, deneyimin içinde kaybolmak yerine korkmadan deneyime sahip olmanın yolculuğudur. İçinde bolca bulunan manipülasyon, seks, aldatma ve aldanma hikayeleri belki herkesin dikkatini çekebilir. Ama gerçeklerden yola çıkılarak ulaşılmak istenen yerde sadece farkındalık vardır. Fi, güzelliğin lanetlendiği, zekanın yağmalandığı, iyinin kurban edildiği ve kasaba kurnazlığıyla yönetilen bu gezegende içine doğduğumuz bu kutsal hayatı kutlamak için yazılmıştır. Kendi potansiyelini keşfetme cesareti gösterebilmiş gerçek kişilere, çatlama cesareti gösterebilmiş tohumlara adanmıştır. Bir kişiye duyulan aşktan daha acımasız bir şey var mıdır? Eşim Sadok, bende yarattığın duyguyu anlatmaya kelimeler yetmez ama yine de ifade etmeye çalışacağım. Varlığın, gerçek insanın bir gün bu gezegende var olabileceğinin kanıtı bana. Seni biliyorum ve hep bileceğim. Bana ilham verdiğin için, beni görür görmez bildiğin için, sabrın, anlayışın, inancın için minnettarım. Deneyimlediğin en doyurucu şeysin sen. Hayatı benimle deneyimlemeyi seçtiğin için tüm güzel enerjilere şükürler olsun. Sen olmadan ben olmazdım. Bana ilham verdiğin için oğluma, benim kadar inandığı için sevgili güneşe, benim kadar sevdiği için Hülya'ya, benimle olduğu için Natalie'ye, benimle koşturduğu için Olivia'ya, bana dikkat ettiği için Ayşedül'e, benimle yansıdığı için 19 arkadaşıma ve beni hep toprakladığı için Dilek'e teşekkür ederim. Varlığınız fark yarattı, mutluluk verdi. Bu kitap herkes için yazılmadı. Farkındalığın ne kadar önemli olduğunu, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını, doğduğumuz andan itibaren olmamız gerekenden uzaklaştırılarak prototip bir toplum yaratığına dönüştürülmek için işkencelere maruz kaldığımızı, bu insansı hayvanın kişi olabilmek için varlığı adına yapması gereken en önemli şeyin kendini gündelik yaşamdan koruyarak bireyselliğini keşfetmesi gerektiğini, kutsal merakımızın kendi potansiyelimiz dışında her yere yöneltilerek zehirlendiğini, asıl değerli olanın bizim için önemsizleştirilmeye çalışıldığını fark etmiş ya da fark etmeye hazır herkes için yazıldı. Gerisi ise hikaye. Akila. Karakter künyesi. Ada. Tüm yaylı çalgıları çalabilen yetenekli bir müzik öğrencisi. Konservatuvarda denizin öğrencisi. Ali. Can Manay'ın özel şoförü. Bilge. Üniversitede psikoloji bölümünde Can Manay'ın öğrencisi, otistik abisi Doğru ile yaşıyor. Can Manay, psikolog, TV'de program yapımcısı ve moderatör, ülkenin en hatırı sayılır kişilerden biri. Deniz, çok yetenekli bir müzisyen ve konservatuvarda öğretim görevlisi. Doğru, Bilge'nin otistik abisi. Duru, konservatuvarda öğrenci bir balerin. Eti, Can Manay'ın mentoru. Göksel, konservatuvarda öğrenci bir balet. Kaya, Can Manay'ın yardımcısı. Özge, magazin basınında çalışan bir gazeteci. Sadık, medya patronu. Tanrı, çatlama cesaretini gösteren her tohumda, gördüğünün ötesini hissetmek için acıyı göze alan her ruhta, deneme cesaretini gösteren her düşüncede var olur. Korkusuzca ve doğallıkla kendini deneyimler. Fi 1,618. 1. Bölüm. 1. Sadece eksikliklerimizle eşitiz. 30'larının başındayken olayı çözmüştü Can Manay. Dünya bir pazardı ve herkesten alabileceği bir şey mutlaka vardı. İşin sırrı doğru insandan doğru şeyi istemekti ve tabii karşılığında da fazlasını vermemek. Alışveriş. Hastalığının çoğu bu alışverişte yollarını şaşırmış, beklentilerine girmiş, alışverişte olduklarını unutup kendilerinden fazlasıyla vermeyi seçmiş kişilerdi. Can Manay içinse hayat, bu alışverişe kafası basanlar için yaşanası, geri kalanlar içinse acınası bir durumdu. Konforlu ve lüks aracının arka koltuğuna kaykılmış, karşı şeritte ağır bir şekilde akan trafiğe bakarken ev bakmaya gidiyor olma fikri içini rahatlattı. Nihayet sadece birkaç saatliğine ve birkaç pozisyon için yatağına sokmak istediği kadınlarla onları kendi hayatına sokmadan yapabilecekti alışverişini. Asistanı Kaya'nın bulduğu dört evi görmek üzere yoldaydılar. Arabası ışıklarda durduğunda karşıdan karşıya geçmek üzere olan lise öğrencileri onu fark edip hemen arabaya koştular. Çığlık çığlığa Can Manay'dan imza almak, onunla bir kelime etmek isteyen gençler arabanın camına vururken suratında her zamanki yarım tebessümden oluşan maskesiyle istifini bozmadan oturdu Can. Araba kızlardan uzaklaşırken duygularını dış dünyadan korumak için geliştirdiği profesyonel yarım gülümsemesini yüzünden sildi. 11 yıl geçmiş olmasına rağmen kendisini bu dünyaya yabancı hissetmesine neden olan bu aşırı ilgi tarzına hala alışamamıştı. Kendi kendine ne tuhaf diye düşünürken gözleri dikiz aynasına kaydı. Ali ile göz göze geldiler. Ali anlayışlı bir gülümsemeyle "Çok seviyorlar sizi. Gençler ve merak ediyorlar," dedi. Gençlerin saçma hallerini hafifletmeye çalışıyordu. Can, "Bizi içimizdeki Tanrı'ya yaklaştıran şeyle diğer insanlardan ayıran şey aynı. Merakımız. Potansiyelimiz merakımızdan doğuyor. Sonunda merak ettiğimiz şeylere dönüşüyoruz. Neyi, niye merak ettiğimiz kimliğimizi oluşturuyor. Beni sevmiyorlar, sadece merak ediyorlar. Ama onlarınki merkezinden sapmış, sapkın bir merak o kadar. Değersiz, sadece televizyondayım diye," dedi. Ali, "Televizyon bugünlerde olunabilecek en güçlü yer. Tanrılar yeryüzüne inseydi, yaşamayı seçecekleri tek yer televizyon olurdu. İzlenecek kadar yakın, ulaşılamayacak kadar uzak. Şöhret bir tanrıya hayat veren ilk şey. İkincisi ise insanlarda uyandırdığı inanç. Sizde ikisi de var. Üstelik insan olmanıza rağmen," dedi gülerek. Ali'nin gülüşüne yarım gülümsemesiyle karşılık verdi Can Manay ama bu seferki içtendi. Ali devam etti. "Onlara daha iyi, daha değerli bir yaşantının var olduğunu gösteriyorsunuz. İzlenmeye değer bir yaşantının. Güzel bir olasılık sunuyorsunuz. Kendileri deneyimlememiş olsalar da o olasılığın bir parçası olmak istiyorlar. Sizi izleyerek fırsat bulurlarsa camınızı vurarak, herhangi bir şekilde dikkatinizi çekerek. Sizin olabildiğiniz şey onlara ilham veriyor." Can zekasına saygı duyduğu şoförünü kurcaladı. "Sen bir romantiksin Ali. Neyin ilhamıymış bu?" Cevaplamasına izin vermeden, "Bir şey verdiğin falan yok. Kanseri çare bulsaydım, demiri ilk işleyen adam olsaydım, yani gerçek bir şey yapmış olsaydım böyle mi karşılayacaklardı beni? Tabii ki hayır. Adımı zorla öğreneceklerdi. Sınavda 1000 kere sorulsa bile. İlham falan bunlar ağır gelir bu küçük beyinlere. Fark edilmek istiyorlar. Fark edilmiş biri tarafından fark edilmek. Varoluşlarının başka birileri tarafından onaylanmasını istiyorlar. Bunlar sadece gündelik yaşantının kısır tohumları," dedi. Ve koltukta Ali'yi daha rahat göreceği bir pozisyonda kaykılıp devam etti. "Eski bir Tibet hikayesi var. Çok hoşuma gider." Ali dinlemeye hazırdı. Can anlattı. "Bir gün bir tanrı gezegenin en yüksek dağında oturmuş düşünüyormuş. Yanına hınzır arkadaşı gelinceye kadar aklı elindeki tohumlardaymış. Arkadaşı "Onlar ne?" diye sormuş. Bizim tanrı "Tohum," demiş. Hınzır arkadaşı "Ne tohumu?" demiş. Bizimkisi "Benim potansiyelimin tohumu. İçimde o kadar olasılıklıyım ki her bir ihtimalimi bu tohumların her birine yükledim. Olgunlaştıklarında onlara bakarak kendimi deneyimleyeceğim," diye açıklamış. Hınzır olan "Tanrı tohumu. Bu hiç de akıllı bir fikir değil dostum," demiş. Bizimkisi "Bir tanrının kendini deneyimlemesinden daha akıllıca ne olabilir ki?" diye cevap vermiş. Hınzır ise "O tohumlar olgunlaşıp asla senin potansiyeline erişemezler," diye çıkışmış. Bizimkisi "Niye bu kadar kesinsin?" dediğinde Hınzır tanrı "Bu tohumlar olmalarını istediğin şey olabilmek için sürekli gelişmeliler. Gelişmenin kendisinden başka bir nedene sahip olmayan bu şeyler nasıl senin olasılıklarına dönüşsünler? Onlar için amaç ne? Motivasyonları ne?" diye sorgulamış. Ve gülerek "Senin tohumların başarabileceklerini sanmıyorum," demiş. Bizimkisi açıklamış. "Onları bir seraya koyacağım ve merakla besleyeceğim." Hınzır tanrı "Neyin merakıyla?" diye sormuş. Bizimkisi yine açıklamış. "Kendi potansiyellerinin merakı." Tohumların yaratıcısı, yarattığı şeyin bir gün kendi potansiyelini dolduracak farkındalıkta tanrısal bir şeye dönüşeceğini savunurken, diğeri bu tohumların ancak beslenme zincirinde yeri olabilecek basit tohumlar olacağını, işlerindeki potansiyele rağmen asla tanrısallaşamayacaklarını savunup durmuş. İki tanrı arasındaki sohbet birkaç dakika sonra iddiaya, birkaç yıl sonra ise oyuna dönüşmüş. Tasarımcı tanrı tohumları seraya yerleştirmiş ve onları merakla beslemiş. Cammanay'ın kısa sessizliği ve aldığı derin nefes Ali'ye hikayenin bittiğini anlattı. Ali konuşmakta tereddüt ederek dikiz aynasının ona baktı. Can dışarıyı seyrediyordu. Ali, tohumlara ne olmuş diye sordu. Can tebessümle. İş iddiaya binince Hınzır Tanrı gündelik yaşantıyı yaratmış. Meraklarını yaşamın gündelik ihtiyaçlarından arındırmaya başaranlar neden olmasın? Başarmış olabilirler, dedi. Gülümsedi ve tamamen camdan dışarı dönerek konuyu kapattı. Ali düşündü. Evet, bilincimiz gündelik yaşantının yapılması gerekenlerinin kuşatmasındaydı. Her an bir şeylerin peşinden gidiyorduk. Çalışmazsak değersizdik. Hayatı anlamlandırmak için sürekli çalışıyor, çalışmadığımızda da kendimizi uyuşturmak için diğerleriyle buluşuyor, sosyalleşiyor ve merakımızı her an diğerlerine vererek potansiyelimizi kurban ediyorduk. Bir filmde izlediğimiz suni bir karakter kendi potansiyelimizden daha ilgi çekici gelebiliyordu bize. İçi boşaltılmış, gereksizleştirilmiş merakımız kendimiz dışında her şeyin peşinden gitmeye hazırdı. Yapmamız gerektiğini düşündüğümüz, inandırıldığımız şeyleri ve yapacak başka bir işimiz olmadığı zamanlarda yapmayı seçtiğimiz şeyleri düşününce içi sıkılıyordu insanın. İnsanlık boktan bir durumdaydı. Açlık, kazalar, hastalıklar ve ölümler yüzünden değil. Üzerinde çalışmak için geldiğimiz kimlik bilincimizin bir köşeye itilip tüm anlamsız şeylerin merak edilir hale getirilmesindendi. Kaybolmuştuk. Kendi dünyamızda kendimize yabancı ve gündelik yaşantının buyurduklarına teslimdik. Ali'nin düşünceleri Can'ın konuşmasıyla kesildi. Can, kendi kendine durakta otobüs bekleyen bir grup insana bakıp besin zincirindeki yerlerini almayı bekliyorlar, dedi. Ali, duraktaki insan topluluğuna baktı. Hissettiği acımasız ayrımcılıktan rahatsız, hemen gaza basıp önündeki aracı solladı. Can'ın zekasına, fikrine çok saygısı vardı ama şartlarını bilmediği insanlar hakkında bu kadar kesin ve keskin yargıları olması Ali'de hep kendine yabancılaştıran bir duygu yaratmıştı. Aslında hissettiği rahatsızlık Can'ın böyle olmasından değil, zamanla kendisinin Can'a hak verir hale gelmeye başlamasındandı. O durakta bekleyenlerden birinin Cammanay'ın hayatını tamamen değiştirecek güçte olduğundan habersiz yollarına devam ettiler. Sokağın köşesinde Kaya'nın arabasını görünce bakacakları eve vardıklarını anladılar. Kaya evin önünde onları bekliyordu. Ev sıradan bir yerdeydi. Aslında konumu tam Can'ın istediği gibiydi. Güvenlik elemanlarının, hizmetçilerin ya da ev işi çalışanlarının fazla olmadığı bir bölge. Magazin basını için tüm malzeme onlardan çıkardı. Cammanay dersini uzun zaman önce almıştı. Özel hayatını o kadar gizli tutuyordu ki bazen kendisi bile unutabiliyordu özel hayatında kimlerin olduğunu. Evin bahçesini dışarıdan görmek imkansızdı. Büyük, demir kapı sokaktan koridor şeklinde uzanan ve yukarı çıkan bir merdiveni açılıyor, yukarı çıkıldıktan sonra ancak bahçeye geçiliyor ve biraz yürüyüp evin giriş kapısına varılıyordu. Ev bahçenin tam ortasındaydı. Can daha kapıya varmadan vazgeçmişti evin içini görmekten. Evin iki yanında bulunan villalarla dip dibe oluşu onu rahatsız etmişti. Dış cephe korunaklıydı ama bahçenin ıssızlığı komşu bahçelerden demir parmaklıklar ve bu parmaklıkları saran sarmaşıklarla ayrılsa bile yetersizdi. Bu evin birazdan tüm hayatının etkileyeceğinden habersiz, buraya gelerek vakit harcadığı için önce kendine, sonra asistanı Kaya'ya kızdı. Hiç durmadan konuşan ve evin özelliklerini abartan emlakçı kapıyı açarken Can tokatlayıp susturmak istedi adamı. Emlakçı konuşa konuşa içeri girerken Can harcadığı bu gereksiz zamanı sadece özel zafer anlarında içtiği iki sigarasından bir tanesini adamaya karar verdi. Ev bakmaya sonunda vakit ayırması neredeyse zafer sayılırdı. Kaya'ya emlakçıyı takip etmesini işaret edip sıkıntıyla sigarasını yaktı. Aç karnına sigaradan alınan ilk nefes sonrasında bir yumruk gibi inecek ağırlığa rağmen keyif vericiydi. Can nefesi içini çekerken yan bahçeden gelen müziği fark etti. Daha önce hiç dinlemediğinden emin olduğu bu güzel müziğin ne olduğunu merak etti. Saatine baktı. Beklemekten sıkılmıştı. Müziğe doğru ilerledi. Demir parmaklıkları saran sarmaşıklar yüzünden hiçbir şey göremiyordu. Sarmaşıklarda bir açıklık bulana kadar demir parmaklık boyunca bahçenin derinliğine yürüdü. Bir an yaprakların arasından bir şeyin geçtiğini görür gibi oldu ama bakmak için bir boşluk bulduğunda bahçede kimseyi göremedi. Sigarasından bir nefes daha alıp çıkış kapısına doğru ilerlerken hala çalan müziği dinliyordu. Müzik gerçekten o kadar hoşuna gitmişti ki bahçede birilerini görürse müziğin ne olduğunu sormaya karar verdi. Son bir kez bakmak üzere yavaşladığında onu gördü. Görüntü çok net değildi. Titreyen parmakların arasında küçük bir delikten bakabiliyordu. Müziğin etkisi miydi, aç karnına içtiği sigaranın mı, yoksa onun mu? Hiçbir zaman bilemeyecekti. Ne hissettiğini anlamak için beyni salisenin 1000 katı hızla tüm iç dosyaları karıştırmaya başlamıştı. Aklına tek bir kelime geldi. Vurulmak. Sarsılmıştı. Düşünürken, daha doğrusu onu izlerken nefesini tuttuğunu fark etti. Gecikmişlikle derin bir iç çekti. Elinden sigarası düştü önce. Elleri sarmaşıklara sarmalanmış demiri kavradı. Etrafta ona bakan insanların olabileceğini düşündü bir an ama umursamadı. Umursayamadı. İzlemekte olduğu şeyi son saniyesine kadar izleyecekti. Bu bir seçim değildi. Sadece başka çaresi yoktu. Bir kütüğün üstünde, tek bacağının üzerinde bir heykel gibi dimdik duran kız, diğer bacağını oldukça yavaş ama hiç titretmeden 180 derecelik bir açıyla havaya kaldırmıştı. Yer çekimine dayanamayan elbisesi havada duran bacağından aşağı kaydı. Mükemmel bacak ortaya çıktı. Olması gerektiği kadar kaslı, sağlam, uzun, kadınsı, mükemmel. Fi. Fi, bir bütünün parçalar arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği düşünülen geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır. İrrasyonel bir sayıdır ve ondalık sistemde yazılışı 1,618,033,988,749,894'tür. Göze güzel gelen orantıyı temsil ettiği düşünülür. Üzerindeki hafifçe içini gösteren beyaz elbisesi, tanrısal vücudu, berrak teni ve uçuşan saçlarıyla kız sanki gerçeklik dışıydı. Aniden hareketlenen müziğin ritmiyle bacağını yarım indirip hızla 360 derece döndü. Bacaklarını birleştirip o muhteşem vücudunu belinden öne katladı. Dümdüz gerdiği bacaklarının üzerinden başı ayaklarına değecek kadar eğildi. Kollarını iki yana açıp tek bir hamleyle havada takla atarak kütüğün üzerinden toprağa indi. Bacaklarını iki yana açıp poposunu kütüğe koydu. Can'ın nasıl yapabildiğini asla anlayamayacağı bir hareketle aniden ellerinin üzerinde amuda kalktı. Ve elbisesi yer çekimin etkisiyle iyice açılmadan hemen önce ayaklarının üzerinde dikildi yeniden. Can hayatında ikinci defa hissettiği, kendi kontrolü dışındaki bu duyguyla yeniden zehirlenmişti. Bu muhteşem yaratık sadece kendine özgü görüntüsüyle tek başına bir mitoloji karakteri gibiydi. Hissettiği acizlik, kendi varoluşunun yetersizliği o kadar ağırdı ki bu his fiziksel acıya dönüşmeye başlamıştı bile. Nefes darlığı çekiyordu. Kesik kesik ciğerlerine gelen hava içinde patlayan duyguya yetmiyordu. Sanki boğulmak üzereydi, huzur içinde. Sarmaşıkların arasında bulduğu demiri sıkan ellerinin acısı ve alamadığı nefesin yetersizliği bir süre sonra onu kendine getirdi. Nerede olduğunu hatırladı. Kendini hipnotize eden bu seyirden koparmak için içinde kalan son gücü de kullanarak kafasını çevirdi. Sırtını demire döndü ve ancak yaslanabildi. Onu izlemeye devam etmenin iyi bir fikir olmadığını artık biliyordu. Ama tüm bedeni onu görebilmek için daha iyi bir yer bulmasını haykırıyordu. Hızla eve doğru ilerlerken açık kapıdan girip Kayı ve emlakçıya nefesini ve içinde patlayan duyguyu kontrol altına almaya çalışarak "Evi yalnız gezmem lazım, çıkın," diye emretti. Adamlar çıkar çıkmaz süratle kapıyı kapatıp merdivenlerden yukarı fırladı. Bahçeden gelen müzik hala çalıyor muydu yoksa kendi kulaklarında mı tınıyordu emin değildi. Üst kattaki ilk kapının banyoya ait olduğunu anlayınca hemen yandaki odaya daldı. Bu küçük odanın penceresi kızın dans ettiği bahçeyi üstten gören bir pozisyondaydı. Gizlenerek kızı tekrar izlemeye başladı. Kız kütüğün üstünden inmeden Can'ın hayatında izlediği, izleyebileceği en güzel şeyi yapmaya devam ediyordu. Çıplak ayakları porselen teni ve kusursuz orantısıyla Can'ı büyülemişti. Pantolonun içinde sertleştiğini hissederken bu hisle savaşmadı. Durumdan keyif almaya karar verip tüm dikkatini kıza teslim etti. Çok uzun süredir ilk defa böylesine bir doğallıkla sertleşmişti. Bir an mastürbasyon yapmak bile aklından geçti ama yapmamaya karar verdi. Duruma çok karşı olmasına rağmen o an kızla sevişebilmek için ciddi para verebileceğini düşündü. Ama böylesi bir yaratık satın alınamazdı. Böylesini ancak kazanmanız gerekirdi. Müziğin bitmesi ve uzun boylu adamın kızın yanına gelip onu kollarına alması öylesine ani olmuştu ki Can tam anlamıyla ihanete uğramış hissetti. Dehşet içindeydi. Bu adam da kimdi? Nasıl böyle özensizce dokunabilirdi ona? Aşağıdan Kaya'nın kendisine seslendiğini duysa da umursamadı. Dikkati hala bahçedeydi. Kaya yine seslendiğinde Can toparlanıp sinirle "Ne?" diye haykırdı. Kaya bir anlık sessizlikten sonra yukarıya doğru ilerlediğini anlatan ayak seslerinin eşliğinde "İyi misin?" diye sordu. Can net bir şekilde dışarıda beklemesini buyurdu. Kapının tekrar kapandığını duyduğunda hemen bahçeye döndü ama kimse yoktu. Kız gitmişti. 2. Gereğinden fazla olduğunu düşündü Kaya. Can'la geçen 12 yıl. Fazla uzundu. Onun bütün saçmalıklarına rağmen adım adım yükselişini seyretmek için çok uzun bir zaman. Ne zaman ayrılmak istese Can'ın ikinci adam olmakla ilgili tutkulu konuşmasını dinlemiş ve her seferinde derinden etkilenmişti. Okul birincilikle bitirdiği zamanı hatırladı. Ne kadar da geçmişte kalmıştı. İyi bir psikolog olabilmek için umutla gelmişti Can'a. Koca Can Manay o zaman küçük bir kliniği ve sadık hastaları olan sıradan bir psikologdan başka bir şey değildi. Şimdi her şey nasıl da değişmişti. Televizyon programıyla birlikte sanki Tanrı'ya dönüşmüştü. Onun tanrılaşabilmesi için gündelik yaşamını taşımak zorunda kaldığı, bağımlılık yaratan yaramaz bir tanrı. Can Manay'ın yaramazlıklarının tek tanığıydı. O kadar yalnızdı ki bu tanıklık durumu, onu zamanla neredeyse bir suç ortağına dönüştürmüştü. Şimdi sokakta durmuş bu aptal emlakçıyla sohbet etmek zorundaydı Can'ı beklerken. Can önce evin içine bile girmek istememişti. Şimdi ise çıkmıyordu. O söz konusu olunca her an her şey değişebilirdi. Yine ne peşinde diye düşündü. Sonra hemen aslında hiç bilmek istemediğine karar verdi. Can bahçe kapısından çıktığında emlakçı Kaya'ya çevreyi anlatıyordu. Can kısa keserek lafa girdi. Evi alıyoruz. Kaya şok olmuştu. Emlakçı da bu kadar şanslı olduğuna inanamayarak avını korkutmak istemeyen bir tilki gibi "Özür dilerim Can Bey. Ev satılık değil, kiralık. Ama sizin için elimden geleni yapacağım." diye düzeltti. Can arabaya doğru ilerlerken umursamadan "Her neyse işte." diye humurdandı. İstediği şeyleri elde etmek Can Manay için asla sorun olmamıştı şimdiye kadar. Arabaya binmek üzereyken emlakçıya dönüp sanki o an aklına gelmiş gibi "Yalnız bahçe komşularla iç içe, komşular kim?" diye sordu. Emlakçı rahatlamış, "Sağ tarafınızda emekli bir albay ve ailesi var. Soldaki evde ise Deniz Beyler oturuyor." diye açıklarken Can aradığı bilgiyi almaya çalışarak emlakçının lafına girdi. "Yalnız mı yaşıyor?" Emlakçı, "Nişanlısıyla. Aslında satılık evi arıyorsanız onlarınki satılık." dedi. Can, "Şimdi görebilir miyim evi?" diye atıldı. Cevabı duymak için geçen salisiler Can'ı o kadar heyecanlandırdı ki ikinci sigarasını da yakmaya karar verdi. Emlakçı şansına inanamamış, Can Manay'a belki de bir ev satmanın umuduyla "Hemen bir sorayım Can Bey, eğer Duru Hanımlar evdeyse..." diye kekiledi. Can'ın ağzına sıkıştırdığı sigarası kızın adını öğrenmesiyle birlikte öylece asılı kaldı. Duru. Bu ismi yüksek sesle tekrarlamamak için kendini tuttu. İsmi içinden tekrarlarken emlakçı telefon etmeye koyulmuştu bile. Can içindeki heyecanı kontrol altına almaya çalışırken çok uzun süredir ilk defa nasıl göründüğünü merak etti. Birazdan onu görecekti. Kaya'ya evin lavabosunu kullanacağını, haber gelince kendisini aramasını söylerken Kaya'nın ne olduğunu anlamaya çalışan soru işaretleriyle dolu surat ifadesine aldırmadan eve tekrar geri döndü. Yukarı çıktı. Odanın penceresinden bahçeye baktı. Kimse yoktu. Kafasını kaldırdığında karşı evinin üst katında telefonla konuşurken kendisine bakan genç adamı fark etti. Kızı öpen adamdı bu. Deniz. Önce telaşlandı. Acaba ne kadar zamandır adam oradaydı. Adamın suratındaki gülümsemeyi eliyle kendisinin selamlamasını görünce rahatladı. Fiye oldukça uygun. Orantılı bir yüzü vardı. Ve elindeki telefonla büyük ihtimalle emlakçıyla konuşuyordu. Can adamın selamına başıyla hafifçe karşılık verip odadan çıktı. Lavaboya girdi. Kalbi patlayacak gibi göğsüne vuruyordu. Bir daha böylesine yoğun hissedebileceğini hiç düşünmemişti. Bunu bir daha hissetmemek için hiç inanmadığı Tanrı'ya bile uzun süre dua etmişti. Ama şimdi kendisine korku veren özlediği bu şeyi hissediyordu. Şükürler olsundu. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.